Yanı Başımız Hayat. Eser Mehmet Dinç. Seslendiren İbrahim Emre.
Tuzlu su içtikçe susatır. İnsanın kendini madde üzerinden ifade etmesi ve buna bağlı olarak da aşırı ve lüks tüketime girmesi iki temel ihtiyacın karşılanamamasından kaynaklanmaktadır. Bu iki temel ihtiyaç da hayata anlam katma ve güven duyma ihtiyaçlarıdır. İnsan hangi din, ideoloji ve düşünceye sahip olursa olsun hayatına ve varlığına anlam katmak ister. Var olmasını gösterebildiği bir ifade tarzı arar. İnsanlık tarihinin her döneminde böyle olmuştur. Ancak geçmiş dönemlerde bu arayışta kaynak dinler ya da ideolojilerken, yaşadığımız dönemde Erich Fromm'un tabiriyle toplum söz konusu arayışa kaynaklık etmektedir. Hayatında ortalama bir senesini reklam seyretmekle geçiren toplumun büyük çoğunluğuysa kitle iletişim araçlarından birebir etkilenmektedir. Küreselleşmenin rüzgarıyla da kitle iletişim araçlarından topluma verilen ve toplumun bireye anlam arayışında kaynaklık ettiği mesajsa sahip olduğun kadar varsın ifadesidir ki kültürümüzde de paran kadar konuş sözüyle söz konusu düşünce vücut bulmuştur. Bu mesajı alan insansa bütün dikkatini ve enerjisini maddeye sahip olmaya verir ve sonrasında da sahipliğini bir şekilde göstermek, insanlara fark ettirmek ister. Bir diğer önemli nokta güven duyma ihtiyacıdır. Yine maddeci düşünce yapısının etkisiyle insanlar bu temel ihtiyaçlarının telafisini de maddede görmüşler ve bu anlamda duygusal yatırımlarını maddeye ve sahip olmaya yapmışlardır. Ancak bu bakış açısı nedeniyle arkadaşlık, dostluk, akrabalık hatta eşlik ilişkileri yüzeyselleşmiş ve insanlar bir diğeriyle ve onun duygu ve düşünceleriyle var olduğunu kabul ettiği ben-sen ilişkilerini ihtiyacı oranında kurarak ve ihtiyacı karşılandıktan sonra da iletişimini bitirerek, yani bir bakıma diğerini metalaştırarak ben-şey ilişkisine dönüştürmüştür. Ancak madde sahici bir güven tahminini hiçbir zaman sağlayamayacağı için uzun vadede insanın güven ihtiyacı da anlam ihtiyacında olduğu gibi doyurulamamış olacak ve insanlar bu ihtiyaçlarını telafi için kendilerini dışarıya karşı olduklarından daha güçlü göstermeye çalışacaklardır. Bunu da genelde maddi varlıkları üzerinden yapma yoluna gideceklerdir. Fakat son noktada bir kısır döngüye girecekler, anlam arayışı ve güven ihtiyaçlarını karşılamak için maddeye sarıldıkça tuzlu su içenin susuzluğunun artması gibi söz konusu ihtiyaçları artacaktır. Sakanın bahanesini çaldım. Feridüddin Attar'ın hoş bir hikayesi vardır. İki saka yani sucu yolda karşılaşırlar. Biri diğerine, "Kardeş bana kırbandan bir tas su verir misin? Çok susadım." der. Öteki şaşırır. "Ebe şaşkın, bende kırba varsa sende de kırba var. Neden kendi kırbandan doldurup kendi suyunu içmiyorsun?" Cevap dikkat çekicidir. "Haklısın kardeş, bende de su var sendeki gibi ama ben kendi suyumu içmekten bıktım." Sakanın söylemek istediği açıktır aslında. Diğer sakanın suyu farklı değildir ki kendi suyunu içmekten bıktığı için onun suyunu içmek istesin. Derdi onun su içmek değildir, suyu biriyle beraber içmektir. Su bahanesiyle durdurup diğer sakayı konuşmak, halleşmek, dertleşmek istemektedir. Kendi yaşamına benzer bir yaşamı dinlemek, kendi yaşamını da bir başkasına dinletmek istemektedir. ümitsizlikse duydukları kalbinin bir köşesinde her daim muhafaza ettiği hayata dair ümitlerini paylaşacaktır. Ümit aşılamaya çalışacak, başarırsa da muhatabının yüzüne yansıyan sevinçten o da nasibini alacaktır. Duydukları ümide dairse hayatın her an içinde olduğu halde bir türlü fark edilemeyen güzelliklerine dair bir şeylerse ümidini kıran, üzüntü veren, onu sıkan dertlerinden bahsedecek, kırılmaya yüz tutan ümitlerini tazeleyecek, yaşama sevincini artıracaktır. Acı veya tatlı, neşeli veya üzüntülü, iyi veya kötü her ne paylaşırsa paylaşsın, sonunda paylaşımın verdiği mutlak huzuru yaşayacaktır kalbinde. Sakanın derdi paylaşmaktır, her ne varsa paylaşılabilecek. Paylaşımların her geçen gün azaldığı bir dünyada yaşıyoruz. Önceleri bütün akrabalarıyla evlerini paylaşan insanlar, şimdi eşleri ve çocuklarıyla paylaşamıyorlar. Önceden karnını zar zor doyurabilecek ve kaybederse aç kalacağı azığını paylaşan insanlar, şimdi koca sofralara birini çağırmaya korkuyorlar. Önceden yoldan geçenle dertleşip halleşen insanlar, şimdi en yakınından gizliyor kalbindekileri. Ne maddi varlığımızı, ne manevi varlığımızı, ne de imkanlarımızı, sahip olduklarımızı paylaşmıyoruz artık. Kendimizi vermişiz bir şeylere, işe, spora, televizyona vesaire. Gözümüz görmüyor başka hiçbir şeyi ve biz onların verdiği plastik sevinçlerden tatmin olamamanın verdiği huzursuzlukla dönüp dolaşıp yanlışın nerede olduğunu arıyoruz. Yanı başımızda durduğundan habersiz. Halbuki bizim kültürümüzde maddi varlığımızın paylaştıkça çoğalacağı inancı vardır. Misafir 10 bereket getirir, birini yer, 9'unu bırakır bilirdik. Uzun süre misafir ağırlamamaktan ya da sadaka vermemekten korkardık. Bereketi gider elimizdekilerin de elimizde varlığımız olduğu halde tat alamayız hayattan sonra diye düşünürdük. Sonra kimseye göstermekten korkmayacağımız kadar temiz kalplerimiz vardı bizim. Hiç tanımadığımız birisine dahi gösterebileceğimiz kadar temiz. Alemi nasıl bilirsin? Kendim gibi sözüne inandığımızdan herkesi kendimiz gibi bilip kimsenin kötü niyet taşıyacağından şüphelenmez, söylediğimizi muhatabımızın yararına söyler, yaptığımızı muhatabımızın yararına yapardık. Bu yüzden söylediklerimiz zaman zaman acı da olsa, yaptıklarımız bazen incitici de olsa kimse darılmazdı iyi niyetle ve temiz kalple söylediğimizden emin oldukları için. Ötesinde kimse kimseyi zorlamazdı birbirini sevmesi için ama her geçen gün insanların birbirine sevgisi artardı. Şimdi ne hediyelere seviniyor insanlar, ne güzel sözlere. Niçin verildiğinden veya niçin söylendiğinden bir türlü emin olamadıkları için. Bütün bunları söylemenin amacı birilerini üzmek ya da karamsarlık yaymak değil etrafa. Tek dileğim paylaşmakla kaybettiklerimizi yine ve yalnızca paylaşmakla kazanabileceğimizi hatırlatmak. Yoksa bu yazı sakanın suyu gibi bahanem benim. Kültürel farklılık, kültürel zenginliktir. İrlanda'da bir arkadaşımla kültürel farklılıklar üzerinde konuşurken, bir ara her ne kadar kendi içinde doğup büyüdüğümüz ve yaşadığımız kültürümüze taban tabana zıt kültürlerle karşılaşsak da hoşgörü göstermeliyiz dediğimde arkadaşım bana sanki ben kölelik aslında harika bir sistemdir ve devam etmelidir tarzı absürt bir söz söylemişim gibi katı ve keskin bir şekilde baktı ve dedi ki hoşgörü yaramazlık yapan bir çocuğa ya da suçlu bir insana karşı gösteridir. Çocuğun yaramazlığını ya da bir insanın kabahatini hoş görürsün. Cezalandırmazsın. Konu kültür olduğunda yapılacak tek şey saygı göstermektir. birçok açıdan ufkumu açan bir tepki ve ifade oldu arkadaşımın söyledikleri. Her ne kadar yüksek lisansımı yaparken farklı kültürleri anlamak, farklı kültürlerle yaşamak ve farklı kültürlerden gelen insanları yönetmek konularında dersler almış olsam da, arkadaşımın sözleri bütün aldığım derslerin üstünde en büyük ders olmuştu benim için. Öyle ya, lisandan başlayıp mutfak kültürüne giden, oradan beden diline geçip davranışları etkileyen kültür, bireyin doğduğu andan itibaren bütün hayatını kuşatmış, etkilemiş ve şekillendirmişken, sadece bizim kültürümüzden farklı bir kültüre sahip olduğu ve kendi kültürüne göre hareket ettiği için bir insanı en fazla hoş görmek gerçekten yeterli değildir. Hoşgörünün ötesine geçmek ve o kültürün muhatabımızın birey için ifade ettiği değeri takdir edip saygı duymak gerekir. Çok kültürlü bir ülkede yaşıyoruz. Dünyanın her yerinden insan var etrafımızda. Dolayısıyla her gün dünya kadar farklı kültüre sahip insanlarla yüz yüze geliyor, iletişim kuruyor, soyut veya somut anlamda alışveriş yapıyoruz. Bütün bu etkileşimimiz sürecinde muhataplarımızın bizim istediğimiz gibi davranmalarını beklemek gerçekçi olmayan bir istek olacaktır. Bize her ne kadar farklı gelse de her bireyin en mutlu ve huzurlu yaşayacağı kültür neticede kendi kültürümüzdür. Zorlamalarla belli değişiklikler mümkün olsa da o zorlamanın getirdiği değişimden verim almak mümkün olmayacaktır. Bu anlamda unutulmaması gereken en önemli husus her bireyin kendini şekillendiren kültürle uyumlu yaşadıkça mutlu olduğudur ve dışarıdan destekli baskılar istenilen neticeyi uzun vadede kesinlikle vermeyecektir. İşte tam bu noktada kendimizle ilgili dikkat etmemiz gereken bir husus var. O da bizim de kendi kültürümüze şu an içinde yaşadığımız toplumun kültüründen farklı olmamızdır. Topluma aykırı davranmayı doğru görmemekle beraber bireylerin kendi kültürlerinden kopmasını da doğru bulmuyorum. Çünkü kendi kökünden kopan bireyler yeni topraklara yeni kökler salamadan köksüzlüğe mahkum bir halde bir o yana bir bu yana savruluyorlar. Bize de düşen her rüzgarda savrulmadan köklerimizle dimdik kalabilmek için içinde yaşadığımız topluma yabancı kalmadan kendi kültürümüzü çok iyi öğrenmek ve yaşamak olmalıdır. Çünkü biz kültürümüzle varız ve her birey kendi kültürü içerisinde değerlidir. Suretini sevdiğimiz hayat. Hayatımızın genelinde yaşadığımız hastalığı geçen hafta en somut şekliyle vapurla karşıya geçerken gördüm. Vapurun penceresini eşsiz bir manzarayla harikulade bir çerçeve gibi yapan görüntüyle kendimden geçmişken, bir ara acaba kaç kişi farkında bu hazinenin diye düşündüm ve ayırıp gözlerimi o güzelim manzaradan baktım benimle aynı güzelliğe şahitlik edebilecek yolculuk arkadaşlarıma. Hemen hepsi sanki yer altından giden bir araçta seyahat ediyor da görecekleri hiçbir şey yokmuş gibi başlarını hiç dışarıya çevirmeden ya gazetelerini okuyor ya da yanlarındakilerle sohbet ediyorlardı. Derken hayran bakışlarla pencereden dışarıyı gözlerini hiç ayırmadan seyreden orta yaşlı bir bey gördüm ve sevindim. Nihayet bu güzelliğin, bu eşsiz hazinenin farkına varan bir kişi daha çıkmıştı. Ancak o kadar dikkatli ve keyifle bakıyordu ki tam olarak neye baktığını merak etmekten kendimi alamadım. Acaba manzaradaki hangi detay onu bu kadar etkilemişti? Deniz dalgalarına vuran güneşin gözleri kamaştıran tatlı ışığı mı? Denizin tam orta yerinde insanın içinde olmak istediği o küçük kırmızı sandal mı? Vapura eşlik edip kendilerine atılan simitleri kapma yarışına giren bembeyaz martılar mı? Yoksa içinde yaşaması zor olsa da uzaktan çok güzel görünen şehir mi? Bakınca gördüm ki hiçbirisi de değil. Beyefendinin hayran bakışlarını cezbeden, kıyıya demirlemiş, hani o 5 yıldızlı otel konforunda olduğu söylenen devasa bir yolcu gemisiydi. Gerçekten de hem görünüşü hem de demirlediği kıyıyla, arkasına aldığı manzarayla güzel bir görüntü oluşturmuştu. Ben de dikkatle gemiyi seyrederken birden beyefendi çıkarıp cep telefonlu geminin resmini çekti. Çok beğendi herhalde gemiyi, sonra da bakmak istiyor diye düşünürken, beyefendi ayırıp gözleri manzaranın aslı olan gemiden cep telefonundaki resmine aynı hayranlıkla bakmaya başladı. Telefonunu uzaklaştırıp bakıyor, yaklaştırıp bakıyor ama hep resme bakıyordu. Dönükte resmin aslına, geminin kendisine kafasını kaldırıp bakmıyordu. Aslı dururken resmine bakmak ne kadar garip bir davranış diye kendi kendime düşünürken, aslında hepimizin aynı davranışı farklı şekillerde sergilediği gerçeği zihnime geldi oturdu. Öyle ya, biz de o beyefendiden çok farklı değiliz aslında. Biz de gerçeğini yaşamaktan ziyade resimlerini ya da görüntülerini seyretmeyi tercih ediyoruz günlük yaşamımızda çoğu zaman. Bilgisayarımızın arka planını uzak sahillerin resimleri, hayallerimizi o sahillere gideceğimiz tatil planları süslüyor da bir hafta sonu bize yakın sahillere gidip uzun uzun denizi seyretmiyoruz. Çiçek resimlerine dakikalarca hayran hayran bakıyor da yanından geçtiğimiz çiçekleri görmüyor, görsek de durup koklamıyoruz. Kitaplarda sırt üstü çimlere uzanıp yıldızları seyreden insanların hikayelerini okuyor da bir akşam bahçemize çıkıp çimenlere uzanıp yıldızları seyretmiyoruz. Romantik komediler seyredip gülüyoruz, ancak aile hayatımızın içinden romantizm de komedi de hiç geçmiyor. Hasılı kelam, biz hayatın kendisini değil, suretini daha çok seviyoruz gibi hareket ediyoruz. İçimizde hep bir ukde hayatı gördüğümüz, duyduğumuz, seyrettiğimiz, okuduğumuz gibi yaşamak için, ama kendimize engel de biziz aslında. Hayat ve hayata dair tüm güzellikler yanı başımızda duruyor ve biz resimlerine bakmayı yeğliyoruz. Bırakın o suretleri bir kenara lütfen. Başınıza kaldırsanız aslını göreceksiniz.
Yanı başımız hayat. Eser Mehmet Dinç. Seslendiren İbrahim Emre.